Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 6. Ayrım. 6. Flatbush Caddesi'nin iki tarafında kaldırımları buz pistine çeviren ve dükkanların neonlarını lekeli parıltılar halinde yansıtan şeffaf bir çamur oluşmuştu. Annabel, kararlı adımlarla ilerleyerek mesai sonrasının kalabalığına ustaca sızdı. Birbirini izleyen ucuz dükkanların, mallarını sergileyen eskicilerin, şarküterilerin ve yağla lekelenmiş vitrinleri kahverengimsi bir tabakayla kaplı büfelerin oluşturduğu uzun bir sıra. Çoğunlukla zencilerin yaşadığı bir mahalleye Jack'le birlikte gelmenin daha doğru olacağının farkındaydı. Ebeveynlerinin kanının yoğunluğu azalmış olsa da Afro-Amerikan kökeni hala belirgindi ve bu özellikler bazılarının dilini çözmede düzgün görünümlü ve keskin bakışlı beyaz bir polisten çok daha başarılı olmasını sağlıyordu. Buna rağmen önsezilerinin peşine takılmış, yalnız yaşayan bir kadın olarak elde ettiği üne yaraşır bir şekilde tanımadığı bir bölgede bir yerleri arşınlıyordu. Her şey çok kısa bir sürede, 24 saatten de az bir zamanda olup bitmişti. İç karartıcı delillerin toplanması, ilk ipuçları ve çıkarsamalar. Annabel, Atiba'nın araştırılmaya değer bir ipucu olduğundan emindi. Varsayımı basitti. Meçhul saldırgan, kafa derisi toplayıcı, bu mahallede yaşıyor olmalıydı. Sokaklarda çırılçıplak koştuğuna ve sadece Prospect Park'ın pergolası civarında görüldüğüne göre, kurbanın çok yakınlarda bir yerden kaçtığını, yoksa başkaları tarafından da görülmüş olması gerektiğini düşünmek mantıklıydı. Ve eğer cellat buralarda bir yerde oturuyorsa, ilaçlarını civarda bir yerden aldığını düşünmek de mantıksız değildi. Genç dedektif bu varsayımından hareket ederek telefon rehberinin sarı sayfalarından mahallenin bütün eczanelerinin listesini çıkarmış, ardından da iki düven Reed dükkanını ziyaret etmiş, ancak dişe dokunur bir sonuç alamamıştı. Eczanelerden ilki 6 aydır tek bir ativan bile satmamıştı ve müşterileri kuşku duyulmayacak kadar yaşlı insanlardı. İkincisinin kayıtlarına göre son ativan çıkışı 1 yıl önce yapılmıştı. Hastalar ilaçlarını genellikle yakınlardaki Kings Country Hastanesi'nden temin ediyordu. Parkın bu tarafında geriye sadece 3 adres kalmıştı. Ama saatin geç olması nedeniyle Annabel hepsini bugün ziyaret edememekten endişe duyuyordu. Listesinde bir sonraki sırada yer alan CVS'ye girdi. Daha sağlıklı olma peşindeki bazı müşteriler sırayla dizilmiş vitamin kutularının etrafında aylak aylak dolaşıyordu. Hazırlıksız iki turist hızla Annabel'in önünden geçip dudak çatlaklarına karşı bir krem aldılar. Annabel dükkanın dibine reçeteli ilaçların satıldığı reyona doğru yürüdü. Mağaza zincirinin sloganı beyaz harflerle kırmızı fon üzerinde parlıyordu. İnsanların daha mutlu ve daha sağlıklı olarak daha uzun yaşamasına yardım ediyoruz. Yazının tam altında çelikten bir tezgahın üzerinde çılgın miktarda abur cubur yığılıydı. Twix, Baby Ruth, Hershey's, hepsi sanki Amerika'nın inanılmaz ikileminin altını çizmek istercesine buradaydı. Annabel kendini gülümsemekten alamadı. Buna alışamayacak, her seferinde bunun bir tahrik mi yoksa insani bir aptallık mı olduğunu sorgulayıp duracaktı. Özür dilerim hanımefendi ama kapalıyız. Bu reyon sabah 9'dan akşam 6'ya kadar açık. Yarın gelin lütfen dedi ona doğru bir ses. Annabel döndü. Bilgisayarın gerisinde duran beyaz önlüklü satıcıya kimliğini gösterdi. Acil bir durum dedi. O zaman ne istediğinizi söyleyin. Son günlerde hiç ativan sattınız mı? Eczacı soru karşısında şaşırıp kafasını eğdi. Evet birkaç kez. Satıcının gönülsüzlüğünü gören Annabel aceleyle ekledi. Bakın, çok önemli. Birçok kadının hayatı tehlikede olabilir. Bu nedenle sizden rica ediyorum lütfen. Bu bilgilere ihtiyacımız var. Tabii anlıyorum. Yani aslında bu ilacı kullanan iki müşterim var. Bunlardan birisi sokakta çalışan bir kadın. Bir türlü uyuyamıyor. 11 Eylül'den beri korku krizleri geçiriyor. Kardeşi ilk müdahaleyi yapan itfaiyecilerden biriymiş. Neyse kurtulmuş. Tanrı'ya şükürler olsun. İkinci müşterime gelince, nasıl söyleyeyim, biraz tuhaf biri. Uzun zamandır ativan alıyor ve düzenli olarak reçetesiyle geliyor. Sinirli biri. Bakın, ativan buralarda ender satılan bir ilaçtır. Onun için hatırlıyorum zaten. Başka satış kaydı var mı bir bakayım. Bir dakika. Bilgisayarın klavyesini tıkırdattı. Ekrandaki verilere bakıp kafasını salladı. Hayır, son zamanlarda bu ikisinden başkası yok. Biraz sinirli olduğunu söylediğiniz şu adam, nasıl biri? Ah, şey, oldukça zayıf, koyu tenli biri. Aslını söylemek gerekirse, çok da sinirime dokunuyor. Ne bir merhaba, ne bir teşekkür. Birkaç tuşa daha bastı. Ah işte, adı Spencer Lynch'miş. L-Y-N-C-H. Film yapımcısı gibi mi? Satıcının yüzündeki ifadeyi görünce, Annabel üzerinde durmamaya karar verdi. Adresi var mı? Adam kuvvetle başını salladı. Üzerine bir şeyler yazdığı kağıdı uzattı. Yine de başımın onunla derde girmesini istemem. Onun için eğer mümkünse. Annabel çıkmaya hazırlanırken işaret parmağını dudaklarına götürdü ve önlüğün üzerindeki ada baktı. Dilsiz olacağım. Teşekkürler Vince dedi fısıltıyla. Sonra dönüp akşamın soğuğuna çıktı. Bir elinde cep telefonu, diğerinde Spencer Lynch'in adresi. Annabel yoldan geçenlerden sıyrılıyor, koşmadan ama bacaklarının izin verdiği ölçüde hızlı, insan selini yarmaya çalışıyordu. Jack, herifin adresi de uyuyor. Parkside ve Ocean caddelerinin kesiştiği noktanın hemen yanında. O akşam kadını kaçarken gören adamın dükkanıyla aynı kaldırımda. O olabilir. Adı da Spencer Lynch. Aceleye gerek yok. Bütün bunları yerinde görür, adama birkaç soru sorar, kararımızı ona göre veririz. Bölgede mutlaka başka Ativan meraklıları vardır. Onun için gereksiz gerginliğe girmeyelim, tamam mı? Ya yanında hala kadınlar varsa, polis tarafından izlendiğini hissederse onları öldürebilir. Sen şimdilik oraya gidip bir barda beni bekliyorsun. Tamam, bak köşede bir McDonald's var. Oraya girip biraz gevşemeye çalış. Daha görmem gereken bir sürü insan var. 2 saat sonra orada olurum. Annabel işleri hızlandırmak istedi. Ama Taylor ısrar edince telefonu kapattı. Heyecanlıydı. Onu her an harekete geçmeye hazır halde tutan adrenalinin tüm vücuduna yayıldığını hissediyordu. Kısa süre sonra kağıttaki adresi buldu ve karşı kaldırımda bir umumi telefonun yanına yerleşti. Bir numara çevirir gibi yaptı, sonra da not defterini çıkarıp bir şeyler karaladı. Her zaman görünümü korunmalı diye düşündü. İzlenmediğinden emin olduğu anlarda bile. Hiç belli olmaz çünkü. Parkside Court'un köşesindeki binaya bakmak için başını çevirdi. 3 katlı, toprak rengi taştan yapılmış binanın tepeden dışa doğru çıkıntı oluşturan geniş bir kornişi vardı. Ve baştan aşağı bütün binayı saran paslı yangın merdiveni terk edilmiş bir Jamaika restoranının üzerinde bitiyordu. Bütün pencereleri plastik brandalarla ya da tahtalarla örtülüydü ve tadilat bölgesine giriş bir tahta bariyerle engellenmişti. Haftalardır binada kimsenin yaşamadığı belli oluyordu. Kahretsin, bu kadarı da fazla diye mırıldandı. Tahta bariyerin dibindeki çıkmaz yol levhası genç kadını acı acı gülümsetti. Durumu düşünüp değerlendirmek üzere arabaların ışık seli karşısında bir süre kıpırdamadan bekledi. Jack, 2 saatten önce burada olmayacaktı. Ancak ondan sonra da çevredeki esnafa sorular sormaya başlayabilirlerdi. Tabii çok geç olup dükkanlar kapanmamışsa. Dilini şaklatarak küfretti. Sonra da yanındaki büfeye daldı. Bir cheesecake ısmarladı ve sonra saatleri kahvenin gücüyle öldürdü. Gecikmeyeceğinden emin, ortağını sığındığı kalenin rahatlatıcı sıcağında beklerken kollarını göğsünde kavuşturup gelen geçeni izlemeye koyuldu. Annabel'in gözü elinde kahverengi bir kese kağıdı bulunan bir adama ilişti. Bomboş binanın önünde kafasını asabice sağa sola çeviriyordu. Annabel'in bulunduğu yerden görebildiği kadarıyla siyah, uzun boylu ve zayıf bir adamdı. Uzunca bir süre izledikten sonra adamın neyin peşinde olduğunu merak etti. Berikinin davranışları normal değildi. Bir şeylere hazırlanıyordu sanki. Olacak şey değil. Bu herif bize daha ne oyunlar oynayacak? Adam kese kağıdını göğsüne bastırdı ve sokak ışıklarının en az aydınlattığı bölgeden tahta perdenin arkasına süzüldü. Annabel'in içindeki alarm zilleri çalmaya başladı. Adam tarife uyuyordu. Görünüş, ırk, bir de kuşkulu davranışlar. Üstelik bir zanlının adresi olarak belirtilen, terk edilmiş bir binaya gizlice girmeye çalışması. Daha ne beklenir ki? Annabel böylesi kalabalık rastlantılara inanmazdı. Dikkat et, bu senin şansın. Kafası kocasının dünyanın 4 köşesinden getirdiği tuhaf öykülerle dolu olan Annabel, sonunda herkesin, hayatın akışına göre ortaya çıkacak bir şans potansiyeline sahip olduğuna kendini inandırmıştı. İşte onun talihi de şu anda devreye giriveriyordu. Hayatımın fırsatı dedi kendine. Kaçırılmayacak bir fırsat. Saatine baktı. Jack fazla uzakta olamazdı. Cep telefonunun numarasını tuşladı. Telesekreter. Anlaşılan ya görüşmelerini bitirmemişti ya da metrodaydı. Tereddüt etti. Ama eğer herif arka taraftan çıkarsa kaçırırım. Bir ayağından diğerine salınırken dudağını ısırdı. Annabel gözlerini kısa bir süre yumdu. Kahretsin, deliyim ben. Ve atıldı. Masanın üzerine 10 dolarlık bir banknot bırakıp fırladı. Sokağın karşısına geçip tahta bariyerin arkasına sızdı. Yoldan gelip geçenlerin görmeyeceğinden emindi. Cep telefonunu kapattı ve barettasını çıkardı. Binanın girişi, asma kilidi yerde tozların arasında yatan ağır bir zincirle kapatılmıştı. Güzel başlangıç diye düşündü Annabel. Bu zincire dokunursam beni duymaması mucize olur. Gürültü çıkarmadan zincire ihtiyatla dokunacak zamanı yoktu. Eve girmek için hızla başka bir yol aradı ve birinci katta rüzgarda sallanan bir brandanın örttüğü tek kanadı açık bir pencere gördü. Haydi, ne marifetin varmış göster bakalım. Tabancasını kılıfına yerleştirdi. Kapalı bir dükkanın vitrinine basıp duvardaki bir yarıktan da kuvvet alarak tırmanmaya başladı. Birkaç kararsız hareketten sonra pencerenin kenarına ulaştı. Böylece tahta bariyerin oluşturduğu sınırı aşarak sokağın üzerine doğru sarktı. Hiç olmazsa belki biri polis çağırır. Bu fikir onu sakinleştirdi. Ne var ki herifin her an kaçabileceği endişesi içini sıkıştırıyordu. Pencereye doğru döndü. Silahını yeniden eline alıp birinci kata girdi. Tabancanın ağırlığı güven duygusu veriyordu. Annabel fiziki bir saldırıyı püskürtebileceğinden emindi. Eğitimi sırasında kendini savunma kurslarının en iyilerinden biri olmanın yanı sıra kulüpte de Tayland boksu çalışıyordu. Erkeklerin kaslarına sahip değildi ama teknik üstünlüğü o erkeklerden bazılarına meydan okumasına hatta arada bir yenmesine imkan veriyordu. Öte yandan terk edilmiş bir binaya girmek onun için yeni bir şeydi. Bir dedektifin gündelik hayatı, filmlerde görülenlerin aksine hareketin pek ender rastlandığı, oldukça durağan soruşturmalarla sınırlıydı. Boş bir odadan geçip birkaç basamağın göründüğü dar bir koridora çıktı. Dışarının aydınlığı daha fazlasına erişemiyor, geri kalanları nemli bir derinliğe terk ediyordu. Daha yukarılardan kesik bir mırıltı duyuldu. Ardından tahtalar gıcırdamaya başladı. Yukarıda birisi ağır bir şey sürüklüyordu. Çok karanlıktı. Bazı köşeler kapkaraydı. Annabel ceketinin cebini yoklayıp bir küfür salladı. El fenerini almadığı için kendine kızdı. Arabanın bagajında ne işine yarayacak bakalım. Kendine küfredip duruyordu. Hiçbir hazırlık yapmamıştı. Elinde uygun malzeme de yoktu ve yaptığının saf delilik olduğunun farkındaydı. İnsan tehlikeli olduğunu varsaydığı bir adamı böyle yalnız kovalamaz. Oysa adımları ilerlemeye devam ediyor, koridoru geçip merdivenlere yöneliyor, tahtaları gıcırdatmamak için basamakların kenarlarına usulca basıyordu. Karanlıkta yolunu bulabilmek için bir eli duvardaydı. Parmakları soğuk bir sıvıya değdi. Tabandan aşağıya bir su sızıntısı vardı. Annabel bunun delik bir depodan ya da çatıdaki bir su birikintisinden geldiğini düşündü. Tedirgin edici uğultu yaklaşıyordu. Artık üçüncü kata varmıştı. Annabel duvarın dibinden ilerledi. Bütün kapıları sökülmüş, yerlerinde karanlık dörtgenler bırakılmıştı. Bu dörtgenlerin her birinin ardında bir adam saklanmış olabilirdi. Genç dedektif sırtını kaygan sıvaya dayayıp yan yan yürüyerek dikkatle ilerliyor, her boşlukta sırtından soğuk bir ter boşalıyordu. Duvarın öteki tarafında sadece 50 santim ötesinde çömelmiş bir adam düşünüyordu. Her ikisinin de yüzü kapı kasasının hemen kenarında, her an karşılaşmaya hazır. Karşısındaki elinde neşterle bir kadın polisin kafa derisini yüzme arzusunun şehvetine kapılmış, kendisi ise o çılgın gözlerin birden karşısına çıkmasıyla donup kalmış, korkudan felç olmuş, barettasını kullanamayacak bir halde. Bunları düşünme şimdi diye kendini azarladı. Dikkatini şu ana ver. Çevik bir sıçrayışla kör bir odaya açılan karanlık deliğin önünden geçti. Basamakların dibinde kehribar gölgeler belirdi. Tepede alevler titreşiyordu. Annabel bir önceki merdivendeki hareketlerini tekrarladı. Basamakları sessizce tırmanırken hiç gürültü çıkarmamaya olduğu kadar çevresinden gelecek seslere de dikkat kesildi. Alnını terden bir tül kapladı. En üst katın eşiğinde hareketsiz durdu. Buradaki bütün pencerelere tahta kalaslar çakılmış, dışarıdan ışık girmesi engellenmişti. Duvarlar siyah boyayla karalanmış yazılarla kaplıydı. Yükseliş, ruh, güç ve benzeri bir sürü şey. Annabel, başta Martin Luther King olmak üzere birçok siyaset adamının vecizlerini tanıdı. Yerde yanan onlarca mum vardı. Aralarında küçük bir birikinti bırakarak eriyenler de. Henüz hiç yakılmamış olanlar da vardı. Vınlama artık çok yakından, duvarın öbür tarafından geliyordu. Annabel, barettasını iki eliyle sıkarak, geçide yaklaşırken, bacaklarının titrememesine, ellerinin fazla terlememiş olmasına şaşırdı. Düş gücünü gemler gemlemez, tüm benliği korku ve heyecan arasında bölünmüştü. Sadece bu an diyordu kendi kendine, sadece bu an. Turuncu yarı karanlıkta ayağının 5 santim ötesinde bir fare kapanı gördü. Biraz ötede bir ikincisi bekliyordu. Daha ileride de üçüncüsü. Hepsi 6 tane olan kapanlardan birinin içinde zavallı bir kurban vardı. Kulakları sivri, tuhaf bir sıçan. Yanına yaklaşınca Annabel bunun bir kedi yavrusu olduğunu fark etti. Tüylü küçük vücudu demirin baskısıyla burulmuştu. Uzun zaman önce ölmüş olmalıydı. Saçmalama, dikkatini şimdiki ana ver, duygularına değil. Ayağının altındaki döşeme gıcırdadı. Annabel, gürültü çıkarmayı göze alarak son metreleri bir hamlede aştı. Odaya girerken, yalnız olduğundan emin olmak için, tabancalı elini bütün köşelerde gezdirdi. Hemen ardından gelecek bir sürprizi engellemek için, sırtını duvara dayadı. Yüreği 10 saniyede hızını 4 katına çıkardığından, onu sakinleştirmek için derin soluklar almaya çalıştı. Uğultunun kaynağı 5 vantilatördü. Yere konmuşlardı ve ızgaralarına takılı sineklik kağıtları onlarca rüzgar balonu gibi dalgalanıyordu. Elektrik kesilmemiş. Belki tadilat başlayacağı içindir diye düşündü Annabel. Belki de burada oturan becerikli biri. Masa işleri gören, iki sehpa arasına yerleştirilmiş sunta lefanın üzerinde fırçaya benzer aletler, plastikten kaydesine vidayla tutturulmuş bir insan büstü ve kurumuş bir deri parçasının yanına özenle yayılmış birkaç uzun saç tutamı vardı. Biraz yakından bakınca Annabel, tahta bir çubuğa bağlanmış saçların vantilatörler ile mumların arasında kurumaya bırakıldığını anladı. Kesik kesik çıkan soluklarını denetleyemiyordu artık. Tavandan ince bir su sızıyor, sonu gelmez küçük şıp sesleri çıkarıyordu. Yerdeki tahtalar yeniden gıcırdadı. Ama bu kez genç dedektifin yüzünden değil, dipteki çıkışın önünden biri geçti. Annabel silahını kaldırıp emniyetini açtı ve karanlığın içine daldı. Birikinin onu görüp görmediğinden emin değildi. Suyun altından geçerken gözleri ıslandı. Boynuna ve sırtına soğuk su damlacıkları değdi. Yavaş adımlarla ilerlemeyi sürdürdü. Kafasını omuzlarının arasına gömmüş, gözlerinin gülünç aralığı çevreyi kuşkuyla kolaçan eden adam rahat adımlarla odaya girdi. Tabancasının parlak kromu, ininin raks eden alevlerinin aydınlığında ışıldıyordu. Annabel bütün sahneyi bir filmin ağır çekiminde görür gibiydi. En ufak hareketler bile özenle parçalarına bölündü. Hatta haykırdığında kendi sesini bile uzun ve çarpık bir çığlık gibi duydu. ''Polis, olduğunuz yerde kalın!'' Adam kafasını ona çevirince, boynundaki kasların zarafetini ve karşısındakinin bir kadın olduğunu anlayınca, dudaklarında beliren tebessümü gördü. Sahneye hakim olan ağır çekim havası hareketindeki çabukluğu etkilememişti. Yıkıcı krom, ağzı ölüm dolu, kahredici yükünü kusmaya hazır, doğrultuldu. Tuhaftır, değişmeyen tek ses, sarhoş edici bir çağlayan gibi, tavandan sızan suydu. Annabel, tetiğe işte o an bastı. Bir kez Spencer Lynch'in omzu patladı. Bir anda duvarlarda yüzlerce siyah leke belirdi. Sahne, fiziki bir şokun acımasızlığıyla çabuklaştı. Her şey kendi hızına geri döndü. Adam yere devrildi, kendi silahını ateşledi ve aynı harekette geldiği odaya yuvarlandı. Annabel, karşılık verecek zaman bulamamıştı. Ateş demetini, kopan bir sıvanın yüzüne şiddetle çarptığı an gördü. Dengesini kaybettiğini anlayınca, Düşmeyi engellemek istemedi ama içindeki öfke Berettasını adamın ardından kaybolduğu duvara doğrulttu. Şarjörü boşalttı. Kalan 14 kurşunu da. Son beyaz parçalar yerde yuvarlanırken mide bulandırıcı bir toz bulutu yükseldi. Annabel şarjörünü fırlatıp yerine dolusunu taktı ve namlusunu görünmez düşmanına bir kez daha çevirdi. Kol kaslarına yayılan sızıya aldırmadan uzunca bir süre öyle bekledi. İlk kan damlaları deliklerde görünüp duvardan aşağı akarken Baretta usulca yere düştü. 6. ayrımın sonu. Sayfa 55. Devamı 7. ayrımda.